Ayrım 7.
Germays alçak sesle, "Ya altın, hani nerede?" diye sordu. Genç kadın kaygılı bakışlarla köşeleri araştırıyor, düşlediği parıltıyı bütün bu kapkara pislik arasında arayıp duruyordu. Ama Capio gülmeye başlamıştı. "Altın mı?" dedi. "İşte bak, bu altın, bu da altın, şurada ayaklarımızın altında da var." Bunları derken sırasıyla ablasının incelttiği teli, ardından bir kangal demir tele benzeyen, mengeneye yakın duvara asılmış başka bir tel tomarını göstermişti. En sonunda dört ayak üstünde yürüyerek yerden atölyenin zeminini kaplayan tahta kafes döşemenin altından bir kırıntı tel, paslı bir toplu iğne başına benzeyen bir döküntü almıştı. Gervais bir hayret çığlığı kopardı. Bu demir gibi çirkin, siyahımsı maden herhalde altın olamazdı. Capio, yerden aldığı bir kırıntıyı ısırıp dişlerinin bıraktığı parlak çentiyi ona göstermek zorunda kaldı. Ve bir yandan da açıklamalarını sürdürüyordu. Patronlar altını tel halinde gönderiyorlardı. İşçiler buna istedikleri kalınlığı vermek için teli önce haddeden geçiriyorlar, işlerken kopmasın diye 5-6 kez ateşte kızdırıyorlardı. Oho, hiç de kolay bir iş değildi bu. Sağlam bir bilek ve alışkanlık gerektiriyordu. Ablası, kocasının haddelere el sürmesine kesinlikle izin vermezdi. Çünkü Bay Lorileux boyna öksürüyordu. Ablası bu konuda yamandı. Pek güçlü kolları vardı. Capio onun saç inceliğinde altın çektiğini görmüştü. O sırada Lorileux'u şiddetli bir gıcık tutmuştu. Fena halde öksürüyordu. İskemlesinin üstünde iki büklümdü. O şiddetli öksürük arasında boğulur gibi bir sesle konuştu. Gervais'in yüzüne bakmadan, sanki durumu sadece kendisi için belirtiyorcasına, "Ben kordon yaparım," dedi. Capio Gervais'i ayağa kalkmaya zorladı. Yaklaşıp bakabilirdi pekala. Kordoncu bir homurtuyla izin verdi. Adam karısının hazırladığı teli bir milin, son derece ince, çelikten bir çubuğun çevresine sarıyordu. Sonra hafifçe bir testere dokundurdu. Milin bütün boyunca tel kesildi. Her kıvrım bir halka oluşturdu. Ardından da lehimledi. Halkalar iri bir odun kömür parçasının üzerine konuluyordu. Bunları hemen yanı başında duran kırık bir bardağın dibinden aldığı bir damla boraksla ıslatıyordu. Sonra lambada, kuyumcu körüğünün yatay alevinde bunları çabucak kızdırıyordu. Böylece 100 kadar halka yaptıktan sonra ellerinin sürtünmesiyle cilalanmış bir tahta parçasının kenarına dayanarak o ince işine yeniden başladı. Halkayı pensle kıvırıyor, bir ucunu sıkıştırıyor, önceden yerine konulmuş olan üst halkaya geçirip bir kalemle yeniden açıyordu. Bunu sürekli bir düzenle yapıyor, halkalar birbirini o kadar çabuk kovalıyordu ki, zincir Gervais'in gözleri önünde işi iyice izlemesine ve tam olarak anlamasına olanak vermeden yavaş yavaş uzuyordu. Capio anlatmayı sürdürdü. Buna kordon derler, daha kaytan var, forsa var, suluk zinciri var, halat var ama bu kordondur. Lorileux sadece kordon yapar. Bu sözleri üzerine Beriki Memnun alaycı bir gülüşle sırıttı. Kapkara tırnaklarının arasında görülmeyen halkaları pensle kıvırmayı sürdürerek haykırdı. Bak dinle muhallebi çocuğu. Bu sabah oturup bir hesap yaptım. Ben bu işe 12 yaşında başladım değil mi? Peki öyleyse bugüne kadar ne uzunlukta bir kordon yapmış oluyorum biliyor musun? Adam sapsarı yüzünü kaldırdı. Kızarmış göz kapaklarını kırpıştırdı. Tamı tamına 8000 metre, anlıyor musun? 2 fersah. Ha? Dile kolay değil mi? 2 fersah uzunluğunda kordon. Mahalledeki bütün kadınların boynuna dolanacak kadar uzun. Hem de biliyor musun, habire uzuyor Meret. Paris'ten Versailles'e kadar uzatacağım sanıyorum. Gervais gördüklerinin hepsini çirkin bulup düş kırıklığına uğrayarak dönüp yerine oturmuştu. Gene de Lorileux'lerin gözüne girmek amacıyla gülümsedi. Ama onu asıl rahatsız eden şey, evlenmesi konusunda kendi açısından çok önemli olan bu iş konusunda hiçbir şey konuşulmamasıydı. Bu iş olmasaydı, o elbette ki buraya adımını bile atmazdı. Lorileux'ler ona Capio'nun peşinden getirdiği can sıkıcı, meraklı bir kimse gibi davranıyorlardı. Sonunda bir sohbet başladı. O da sırf evdeki kiracılarla ilgiliydi. Bayan Lorileux kardeşine yukarı çıkarken dördüncü kattakilerin dövüştüklerini işitip işitmediğini sordu. Bu Benartlar Tanrı'nın günü kavga ederler, birbirlerini yerlerdi. Erkek eve kör kütük sarhoş geliyordu. Kadının da birçok kusurları vardı ya, ağza alınmayacak küfürler, iğrenç sözler söylüyordu. Derken birinci kattaki ressamdan, Budekuin denilen o sırık gibi adamdan söz açıldı. Gırtlağına kadar borç içinde olmasına karşın çalımından geçilmez, baca gibi durmadan tütün içer, arkadaşlarıyla habire avaz avaz bağıra çağıra konuşurdu. Madinier'in mukavva kutu atölyesi de artık aksamaya başlamıştı. Patron bir gün önce gene iki işçi kıza yol vermişti. Temelli top atıp büsbütün gitse, hani hepsi için bulunmaz bir nimet olacaktı. Çünkü eline geçen bütün parayı yiyor, çocuklarını donsuz bırakıyordu. Bu arada Bayan Gudrun da şilteleri pek acayip dolduruyordu. Kadın gene hamileydi. Onun yaşında bu artık hiç yakışık almıyordu doğrusu ya. Ev sahibi 5. kattaki kugetleri evden çıkarmıştı. 3 aylık kira borçları vardı. Sonra da maltızlarını ille de sahanlıkta yakmak için ayak diretiyorlardı. Hatta geçen cumartesi günü Matmazel Remanjou, 6. kattaki şu yaşlı kadıncağız, bebeklerini götürürken tam zamanında Hızır gibi yetişmiş de küçük Linguerlotto'yu yanmaktan kurtarabilmişti. Ütücü Matmazel Clemence gelince o da keyfince yaşıyordu. Ama doğruyu söylemek gerekirse hayvanlara bayılıyordu. Altın gibi bir yüreği vardı. Öyle güzel bir kızın önüne gelen her erkekle düşüp kalkması yazık değil mi? Bu gidişle günün birinde kaldırım sürtüyor olacaktı kuşkusuz. Lori Leux öğle yemeğinden beri üzerinde çalıştığı zinciri karısına uzatarak "Al, işte bir tane daha oldu," dedi. "Düzeltebilirsin." Ve aynı şakayı diline dolamayı alışkanlık haline getirmiş bir adamın direnişiyle 4,5 ayak daha Versailles'e yaklaşıyorum diye ekledi. Bu arada Bayan Lori Leux kordonu yeniden ateşe tuttuktan sonra ayar haddesinden geçirerek düzeltiyordu. Ardından da bunu suyla karışık nitrik asit dolu uzun saplı bir bakır tencereye yerleştirdikten sonra demirci ocağındaki ateşte kordonun üzerindeki kiri temizledi. Gervais kapyonu yeniden itmesiyle bu son işlemi de seyretmek zorunda kaldı. Kordon kezapta temizlenince koyu kırmızı bir renk aldı. Artık hazırdı, teslim edilebilirdi. Kapyo, kordonlar işte bu haliyle teslim edilir diye bir kez daha anlattı. Cilasını çuha ile cilacı kızlar yapar. Ne var ki Gervais artık iyice cesaretini yitirdiğini sezinliyordu. Gitgide artan sıcak soluğunu tıkamıştı. En küçük bir hava akımı olsa Lori Leux hemen nezleye yakalandığı için kapıyı hep kapalı tutuyorlardı. Evlenmelerinden hala söz açılmadığını görünce genç kadın gitmek istedi. Hafifçe kapyonun ceketini çekiştirdi. Genç adam durumu anladı. Zaten sürüp giden bu suskunluktan o da sıkılmaya, alınmaya başlamıştı. "Eh artık biz gidiyoruz," dedi. "Sizin de işiniz var zaten." Bir an olduğu yerde bir iki gidip gelir gibi yaptı. Bir sözcük söylerler ya da evlenme konusunu açarlar umuduyla bekledi. En sonunda konuyu kendisi açmaya karar verdi. "Buraya bakın Lori Leux, size güveniyoruz. Karımın nikah tanığı siz olacaksınız." Zincir ustası başını kaldırdı. Alaylı bir gülüşle sırıtarak şaşırmış gibi yaptı. Beri yanda karısı da haddeleri bırakıp gelmiş atölyenin ortasına dikilmişti. Lori Leux, "Demek bu iş ciddi ha?" diye mırıldandı. "Ah bu hınzır muhallebi çocuğu ciddi mi söylüyor, şaka mı yapıyor hiç bilinmez." Karısı da Gervais'i tepeden tırnağa süzerek, "Evet söz konusu hanım bu demek ki," dedi. "Aman canım, size öğüt vermeye kalkacak değiliz ya biz. Ama gene de evlenmek garip bir fikir. Her neyse, ikinizin de işine geliyorsa bize bir şey söylemek düşmez. Sonu iyi çıkmazsa kimseye değil de kendinize kızarsınız, olur biter. Çoğu zaman sonu iyi çıkmaz. Çoğu zaman." Kadın bu son sözcükleri söylerken sesini yavaşlatmıştı. Başını sallıyor, gözlerini genç kadının yüzünden ellerine, ayaklarına götürüyordu. Sanki derisindeki benleri görmek, onu soymak istermişçesine bakışlarıyla tarıyordu. Umduğundan daha iyi bulmuş olacak ki kasıntılı ve soğuk bir tavırla "Kardeşim istediğini yapmakta özgürdür," diye sürdürdü. "Kuşkusuz, belki de ailenin isteği. İnsan her zaman kendince tasarılar yapar. Ne var ki işler öyle garip biçimler alır ki. Bir kere ben kavga etmek istemiyorum. Tutup da bize aşağının bayası bir kadın da getirseydi, ben kendisine evleneceksen evlen de beni rahat bırak derdim. Oysa burada bizim yanımızda oldukça rahat sayılırdı. Yeterince de karnı doyuyordu. Hem de sıcak çorbasını dakikası dakikasına her zaman önünde hazır buluyordu. Lori Leux, buraya baksana kuzum. Bu hanım Teresa'ya benzemiyor mu? Hani canım veremden ölen şu karşıki kadın var ya." Zincirci de "Evet, bir parça andırıyor gibi," diye yanıt verdi. "Hem de iki çocuğunuz varmış. Doğrusunu söylemek gerekirse ben kardeşime söyledim. İki çocuklu bir kadınla nasıl evleniyorsun aklım ermiyor doğrusu ya," dedim. Ondan yana çıkıyorum diye sakın bana kızmayın. Çok doğal bir şey bu değil mi ya? Üstelik de pek güçlü kuvvetli görünmüyorsunuz. Yo, hayır, hayır, güçlü değil. Bacağından hiç söz etmediler. Ama Gervais berikilerin yan bakışlarından, dudak büküşlerinden bunu anımsattıklarını anlıyordu. Sarı dallı, ince yünlü atkısına sarılmış, karşılarında duruyor, yargıçların huzurundaymış gibi tek heceli sözcüklerle yanıt veriyordu. Capio onun üzüldüğünü görünce sonunda haykırdı. Bunların hepsi boş laf. Ha bu sözleri söylemişsiniz, ha hiçbir şey söylememişsiniz. Hepsi aynı kapıya çıkar. Nikah 29 Temmuz Cumartesi günü kıyılacak. Takvime bakıp hesap ettim. Karar verildi mi? Size de uygun mu o gün? Ablası, oho bize göre hava hoş. Her gün uyar bize dedi. Fikrimizi sormana da hiç gerek yoktu. Lord Leux'un tanıklığına engel olacak değilim. Ben kafamın dinç olmasını istiyorum. Gervais, başı önünde, ne yapacağını, nasıl duracağını bilemediğinden, ayağının ucunu, atölyenin zeminini örten, tahta kafesin baklava biçimindeki aralıklarından birine sokmuştu. Sonra da ayağını oradan çekerken, bir şeyleri yerinden oynatmış olmak korkusuyla eğilip eliyle yoklamıştı. Lord Leux lambayı yaklaştırdı. Kuşkuyla genç kadının parmaklarını inceliyordu. Çok dikkat etmek gerekir dedi. Küçük altın parçacıkları ayakkabıların altına yapışır. İnsan farkında olmadan bunu alır götürür. Bu uzun bir sorun yarattı. Patronlar 1 miligram kırıntı bırakmıyorlardı. Ve Lord Leux plançete tahtasının üstünde kalan altın kırıntılarını süpürmek için kullandığı tavşan ayağını gene altın döküntülerinin üzerine takılması için dizlerine yaydığı deriyi gösterdi. Haftada 2 kez atölye büyük bir özenle ve dikkatle süpürülüyordu. Çıkan süprüntüler korunuyor, yakılıyor, külleri eleniyor, içinde her ay 25-30 franklık altını bulunuyordu. Lord Leux gözlerini Gervais'in ayakkabılarından ayırmıyordu. Gönül alıcı, sevimli bir gülümsemeyle, ama bunda darılıp kızacak bir şey yok diye mırıldandı. Hanım kendi de ayakkabılarının altına bakar. Kıpkırmızı kesilen Gervais yeniden oturdu. Ayaklarını kaldırdı, altında hiçbir şey olmadığını gösterdi. Bu arada Capio, kapıyı açıp çıkarken sert bir sesle ''İyi akşamlar'' diye bağırmıştı. Genç adam koridordan Gervais'e seslendi. Bunun üzerine Gervais gene görüşeceklerini ve aralarında çok iyi anlaşacaklarını umut ettiği yolunda bir nezaket cümlesi kekeledikten sonra odadan çıktı. Ama Lord Leux'ler kara bir deliği andıran atölyede yeniden işe koyulmuşlardı bile. Küçük ocak bir fırının kavurucu sıcağında akkor haline gelmiş son bir kömür parçası gibi ışıldıyordu. Kadın gömleğinin bir ucu omuzundan aşağı kaymış, derisi ateşin ısısıyla kızarmış, yeni bir tel çekiyordu. Harcadığı her çabayla kasları oklava gibi kabaran boynu şişiyordu. Kocası lambanın yeşil ışığı altında eğilmiş, yeni bir kordona başlamak üzere halkayı pensle kıvırıyor, bir ucunu sıkıştırıyor, üst halkaya sokuluyor, bir kalemle yeniden açıyordu. Durmadan adeta bir makine gibi harıl harıl çalışıyor, yüzünde birikmiş terleri silmeye bile vakit bulamıyordu. Gervais koridordan geçip de 6. katın sahanlığına çıktığı zaman gözleri yaşararak pek mutlu olacağı benzemiyoruz doğrusu ya dedi. Capio öfkeyle başını salladı. Lord Leux'ten bu akşamın hesabını soracaktı. Onun kadar cimri bir herif dünyada görülmemişti. 3 dirhem altın tozunu götüreceklerini düşünmek olacak şey miydi yani? Cimriliğinden yapıyordu bütün bunları. Ablası da yemek harcamalarından her gün 4 metelik kâr etsin diye onu hiç evlenmeyecek mi sanıyordu? Ne olursa olsun bu iş 29 Temmuz'da kesinlikle olacaktı. Onlara aldırış bile etmiyordu. Ama Gervais merdivenden inerken kendini hala üzgün hissediyordu. Merdiven trabzanın büyümüş gölgelerine kaygıyla bakıyordu. Aptalca bir korku kemiriyordu içini. O saatte incin top oynayan merdiven sadece ufalan alevi bu karanlıklarla dolu kuyunun dibinde bir gece kandili kadar ışık vererek yanan 2. kattaki hava gazı lambasıyla aydınlanıyordu. Kapalı kapıların ardından derin bir sessizlik, sofradan kalkar kalkmaz yatağa giren işçilerin ağır uykularının horultuları işitiliyordu. Bununla birlikte ütücü kızın odasından tatlı bir gülme duyuluyordu. 13 metreliklik bebeklere hafif bir makas çıkırtısıyla hala tülden giysiler biçen Matmazel Remanjon'un anahtar deliğinden ince bir ışık çizgisi süzülüyordu. Aşağıda Bayan Gudrun'un evinde hala bir çocuk ağlıyordu. Ve pis su borularından bu karanlık ve sessiz büyük huzur ortasında daha da pis bir koku yayılıyordu. Sonra avluda kapıyor kapıyı açtırmak için ahenkli bir sesle kapıcıya seslenirken Gervais döndü, eve son bir kez daha baktı. Bina aysız gök altında daha da büyümüş gibi görünüyordu. Kurşuni renkli bina karanlıkta döküklüğünden arınmış, baştan başa gölgeyle badanalanmış gibi enine boyuna yayılıp yükseliyordu. Gündüz güneşte kuruyan çamaşırlar içeri alınmış olduğundan dış duvarlar şimdi daha da çıplak, daha da düzdü. Kapalı pencereler uykuya dalmıştı. Ötede beride şiddetli ışık saçan bir kaçı açık gözleri andırıyor, sanki karanlıklardaki köşelere yan yan bakıyorlardı. Her giriş sahanlığının yukarıdan aşağıya sırayla altı sahanlığın camları donuk bir ışığın beyazlığıyla dar ve aydınlık bir kuleyi andırıyordu. İkinci kattaki mukavva kutu yapım evinden vurmakta olan bir lamba ışığı avlunun taş döşeli zeminine sarı bir çizgi çekerek alt kattaki atölyeleri dolduran karanlıkları deliyordu. Bu karanlıkların derinliklerinden, nemli köşedeki çeşmenin iyi kapatılmamış musluğundan, sessizlik ortasında tınlayan su damlaları tek tek yere dökülüyordu. İşte o zaman Gervais, bu evin o ezici, dondurucu haliyle omuzlarına çöktüğü duygusuna kapıldı. Bu hep deminki o aptalca korkunun etkisiydi. Sonradan kendisinin de çok güldüğü çocukça bir davranıştı. Capio, "Dikkat edin!" diye bağırdı. Gervais, avludan sokağa çıkmak için boyahaneden akmış olan büyük su birikintisinin üzerinden atlamak zorunda kaldı. O gün su birikintisi maviydi. Kapıcının küçük gece kandilinin içinde yıldızlar oluşturduğu derin bir yaz göğünün tatlı maviliğinde. Gervais düğün istemiyordu. Para harcamaya ne gerek vardı? Sonra biraz da utanıyordu. Evlenme işini bütün mahallenin gözleri önüne sermek ona gereksiz geliyordu. Ne var ki bu isteğine Capio karşı çıkıyordu. Hep birlikte şöyle bir yemek yemeden yasak savar gibi evlenmek olur muydu? Mahalle de neymiş? Hepsi vız gelirdi. Şimdi oturup da mahalleye mi önem vermeye kalkacaktı kuzum? Yo, hayır canım. Şöyle son derece sade bir şey, ilk karşılarına çıkacak lokantada yemek yerler, öğleden sonra da küçük bir gezinti. Yemekten sonra müzik falan istemez. Eğlenecek, hanımların kurtlarını dökmeleri için dans da edecek değillerdi elbette. Herkes evine dönüp uyumadan önce yalnız şöyle bir kadeh tokuşturacaklardı. İşte hepsi bu kadar. Çinko işçisi işi şakaya, alaya vurarak eğlenti falan yapılmayacağını yemin billah edince genç kadın razı oldu. Kafaların dönmesini önlemek amacıyla kadehleri sayacaktı. Bunun üzerine adam başına 5 frank hesabıyla Çapel Bulvarı'nda Agustin Moulin Dargent Gümüş Değirmen lokantasında bir yemek düzenlendi. Burası fiyatları makul küçük bir meyhaneydi. Meyhanenin gerisindeki 3 akasyanın gölgelediği avluda küçücük bir bahçe vardı. Birinci katta çok rahat ederlerdi. Capio tam 10 gün ablasının Gutedor sokağındaki evinde davetlileri tartıştı. Bay Madinier, Matbazel Remanjou, Bayan Gudrun ve kocası. Hatta bir hayli uğraştıktan sonra Gervais ise 2 arkadaşını Bibi ile Çizmeli'yi bile kabul ettirdi. Hiç kuşkusuz Çizmeli çok içerdi ama öyle yaman bir iştahı vardı ki o doymak bilmez haytanın 6 kilo ekmeği mideye indirdiğini gören lokantacıların şaşkınlığını seyretmek için onu her zaman davetlere çağırırlardı. Genç kadın da kendi patronu Bayan Faconier'i ve çok iyi yürekli insanlar olan boşları çağıracağını söyledi. Hep birlikte sofrada toplam 15 kişi olacaklardı. Bu kadarı da yeterdi. Çok kalabalık olunca sonu hep kavgayla biterdi. Bununla birlikte Capio'nun cebinde metelik yoktu. Yiğitlik taslamaya kalkışmadan dürüst bir insan gibi davranmak istiyordu. Patronundan 50 frank ödünç aldı. Bu parayla önce nişan yüzüğünü, Lorileux'un araya girip maliyet fiyatı olan 9 franga sağladığı tam 12 franklık bir altın halka aldı. Sonra da Mayra sokağındaki bir terziye kendisine bir redingot, bir pantolon, bir yelek ısmarlamış, bunlara karşılık da adama sadece 25 franklık bir ödeme yapmıştı. Rugan ayakkabılarıyla geniş kenarlı silindir şapkası daha hala işe yarayabilirdi. Düğün yemeği için kendisinin ve Gervais'in harcama payı olan 10 frangı da ayırınca cebinde topu topu 6 frank kalmıştı. Çocuklar hesap dışı bırakılacaktı. Bu parayla ancak yoksullar mihrabında bir evlenme duası okutulabilirdi. Aslında kara cübbeli papazları günahı kadar sevmezdi. Boğazlarını serinletmek için paraya hiç mi hiç gereksinimleri olmayan bu 5 para etmez heriflere cebindeki 6 frangı götürüp vermek yüreğini parçalıyordu. Ne var ki duasız, ayinsiz nikah, kim ne derse desin nikah değildi. Kiliseye kendisi gidip pazarlığa girişti. Kirli cübbeli, bir saksağın kadar hırsız, açgözlü, ufak tefek yaşlı bir papazla tam bir saat çekişti. İçinden papazın tepesine tepesine tokat indirmek geliyordu. Sonra da alay olsun diye dükkanında öyle fazla ince eleyip sık dokumayan bir çiftin pekala işe yarayabilecek türden, çok yıpranmamış, elden düşme bir dua bulunup bulunmadığını sordu. Ufak tefek yaşlı papaz onun nikahını kutsamaktan Tanrı'nın hiç de zevk almayacağını homurdanarak belirtmekten geri kalmadı. Sonunda duayı 5 franga yapacağını söyledi. Ne de olsa damat adayı 20 metelik kâr etmiş demekti. Cebinde 20 metelik kalıyordu. Gervais de temiz pak giyinip kuşanmaya önem veriyordu. Evlenmeleri kararlaştırılır kararlaştırılmaz işini ona göre ayarladı. Akşamları geç saatlere kadar fazla mesai yaptı. Ve böylece bir kenara 30 frank koyabildi. Faubourg Passinière sokağında 13 franklık bir etiketle vitrinde gördüğü ipekten kısa bir mantoyu pek canı çekiyordu. Onu satın aldı, sonra da Bayan Faconnier'in evinde ölmüş bir çamaşırcı kadının kocasından karısına ait koyu mavi bir ince yünlü elbiseyi 10 franga satın alıp kendi bedenine göre baştan aşağı düzeltti. Geri kalan 7 frankla bir çift pamuklu eldiven, başlığı için bir gül ve büyük oğlu Claude'a bir çift ayakkabı aldı. Neyse ki küçüklerin henüz giyilebilecek durumda ceketleri vardı. Tam 4 gece çalışarak bütün giysileri temizledi. Çoraplarının ve gömleklerinin en küçük deliklerine varıncaya kadar gözden geçirdi. Sonunda büyük günden bir önceki cuma akşamı Gervais ile Capio işten döndükten sonra saat 11'e kadar epey çalışıp uğraştılar. Sonra da her biri kendi evinde yatağa yatmadan önce genç kadının odasında bu zor işi başarmış olmanın hoşnutluğuyla birlikte bir saat geçirdiler. Mahalle için kendilerini üzmemeye karar vermiş oldukları halde gene de işi ciddiye almışlar ve epeyce terleyip yorulmuşlardı. Birbirlerine veda ettikleri sırada ikisi de adeta ayakta uyuyordu. Ama ne olursa olsun gene de derin ve rahat bir soluk almışlardı. Şimdi artık her şey yoluna girmişti. Capio'nun tanıkları Bay Madinier ve Bibi'ydi. Gervais, Lorileux ile boşa güveniyordu. 6 kişi birlikte, peşlerinde bir sürü insan sürüklemeden, rahat rahat önce belediyede nikah dairesine, oradan da kiliseye gideceklerdi. Hatta damadın 2 ablası orada bulunmaları zorunlu olmadığından evlerinde kalacaklarını söylemişlerdi. Yalnız Capio'na ağlamaya başlayarak bir köşeye gizlenmek için erkenden gideceğini söylemişti. Bunun üzerine onlar da kendisini götüreceklerine söz vermişlerdi. Hep birlikte gitmek için de saat 1'de Moulin d'Argent lokantasında buluşmak üzere sözleşmişlerdi. İştahlarını açmak için oradan doğruca Saint-Denis Ovası'na gidilecekti. Trene binilecek ve ana yol boyunca da yayan dönülecekti.